Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül.
Evet, herkese merhaba. Açık Radyo'dayız ve bir bayram günü Açık Radyo'dayız. Öncelikle herkese güzel günler, bayram gibi diğer günlerinde geçmesini diliyorum. Ama aynı zamanda bayramlar da bu ileriye doğru akan zaman içinde döngüsel bir zaman anlayışını belirtiyor. Bir tür uğrak yerleri, durak yerleri. Mekan içindeki sabit yerler gibi bayramlar da aslında bizim hızla ileriye doğru akışımızı kesintiye uğratan, bize döngüsel zamanı hatırlatan, ister dini bayramlar olsun, ister laik bayramlar diyelim, modern bayramlar, her ikisi de aslında bu çizgisel zaman anlayışını kesintiye uğratıp bir döngüsel zamanı bize yaşatan, hatırlatan günler. O açıdan önemli, sürekli ileriye akmak hakikaten can sıkıcı. Bir de durmak lazım, nehrin kıyısına çıkıp akışa bir bakmak lazım. Nereye akıyoruz, nereye gidiyoruz? Neyse, herkese yine iyi bayramlar diliyorum. Hemen konuklarıma geçeyim. Aslında konuklarım şiirle ilgili. Ve şiirde de tam da bu zaman mekan anlayışını tartışacağız aslında. Yani bir taraftan bildiğiniz gibi modernitenin yarattığı bir çizgisel zaman anlayışı var, ama öbür taraftan da modern öncesi toplumlarda, geleneksel toplumlarda mevcut bir döngüsel zaman anlayışı var. Bu iki zaman anlayışı tabii ki şu günümüzde devam ediyor. Hiçbir zaman anlayışı birbirini yerinden etmiyor. İşte bayramlar bunun bir örneği, döngüsel zaman. Ama ağırlıklı olarak modern toplumlarda gerçekten de çizgisel zaman kendini hissettiriyor, kendini bize dayatıyor. Evet, şiir ve biçim üzerine konuşacağız. Öncelikle 160. kilometre adıyla yeni bir yayın evi kuruldu. Bunu konuşacağız, ayrıca yayın evini konuşacağız. Ve 160. kilometreden çıkan Ölçü Kaçarken başlığını taşıyan bir kitap var. Kitabın yazarı Erhan Altan. Ve Erhan Altan tam da şiir ve biçimi tartışıyor. Ve tabii şiir ve biçimi tartışırken de zaman ve mekan ilişkilerini irdeliyor denemelerinde. Evet, Erhan Altan, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Ve 160. kilometre yayın evinin kurucularından ve editörlerinden Ömer Şişman. Ömer, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şöyle yapalım, önce yayın evini kuralım, ondan sonra kitap çıkartmaya başlayalım. Ondan sonra da Erhan'ın özellikle bu şiir ve biçim ilişkisi üzerinden toplumsal kültürel ilişkilerle, aslında ekonomik ilişkilerle kültürel ilişkileri nasıl birbirini ateşlediğini, birbirinin izdüşümü olduğunu konuşacağız Erhan Altan'la birlikte kitabı bağlamında. Evet Ömer Şişman, nasıl kurdunuz yayın evini? Biliyorum heves vardı.
Tabii oradan alarak anlatayım istiyorsunuz.
Oradan anlatarak başla istersen.
Biz 2003-2010 arası 7 yıl Heves Şiir Eleştiri Dergisi'ni çıkardık. 2010'un Ağustos'unda dergiyi kapattık. Ardından tabii bu 7 yıl içerisinde oluşan bir poetik anlayış topluluğu diyebileceğimiz bir topluluk olmuştuk. Ve ne yapmamız gerektiğini düşünürken, işte dergimi çıkarsak tekrar, başka bir şeyler mi yapsak diye düşünürken, vardığımız yer yeni bir yayın evi kurmak oldu. Çünkü bu konuda çok büyük asıl sıkıntı var. Ve yani mevcut yayın evlerinin şiir dizileri de bizi çok fazla kesmiyor gibi bir durum var. Ve işte 160. kilometre yayın evini kurduk. Aslında Edebi Şeyler adı altında bir çatı yayın evi kurduk. Edebi Şeyler'in ilk faaliyeti de 160. kilometre. Yani 160. kilometre sadece şiir ve şiir üzerine metinler yayınlayacak. Bu iddiada bir yayın çizgisi olacak. Ve işte bir yandan hevesli edindiğimiz birikim buraya yansıyacak. Bir yandan da tabii yeni gelen kuşakları ve yeni şiiri kucaklama iddiasında olacak. Yani bu yayın dizisi şairlerin bir araya gelerek imece usulü başlattıkları bir yayın dizisi. Yani bir çok kurumsal bir yayın evi düşüncesi yok arkasında. Yani kısaca
evet, girizgah evet. Ama hevesten gelen çizgi yeterince kurumsallık da aslında içeriyor. Yani kötü anlamda bir kurumsallık
yani
değil
organik
ama...
bir evet. Kurumsallık belki içeriyor. Yani kendiliğinden bir kurumsallık. Hani düşüncenin doğal akışının bizleri getirdiği ve dışarıdan atfedilebilecek bir hani kurumsallık belki.
Bir de yani böyle şeylerde pek adı edilmez ama insanların birbirine duyduğu güven aslında. Güven ilişkisi bunu mümkün kılıyor. Bu da bayağı bir mevcut.
Şimdi zaten heves kaç yıl devam etti aslında?
7 yıl.
7 yıl böyle bir dergi çıkardınız. Tabii. Ve her türlü güçlüğe rağmen bunu çıkardınız. Hı-hı. Ve bu heves dergisi etrafında gerçekten bir tür bir de şiir anlayışı gelişti.
Yani 2000'lerin şiir hareketi burada oluştu diyebiliriz.
Oluştu. Yani çünkü birlikte düşündüğünüz zaman zaman birlikte pek çok şey paylaştınız ve Hı-hı. bir poetika oluşturdunuz aslında. Bu poetika da geçmişle geleneksel olanla da ki modern olduğunu iddia eden yine bir süre sonra da biliyorsunuz modern de geleneksel hale geliyor. Hı hı. Yani artık günümüzde modern, geleneksel modernden bahsediyoruz ki ikisi de zıt çatışan sözcükler olmasına rağmen hakikaten modernin yapıları ve ister bu mimari olsun ister kültürel yapıları olsun artık geleneksel olarak addediliyor. Bu anlamda sizin poetikanız geleneksel modern olana da karşı bir tutumunuz var aslında. Hı hı.
Ama şey poetika derken böyle çok rijit bir poetikadan da bahsetmeyelim. Hı hı. Oldukça farklı unsurlar
tabii
da.
Yani yeni biçim arayışlarını da kucaklayan bugünün siyasi şiiri nasıl olabilirdi, nasıl olmalı diye kafa yoran şiiri kucaklayan bir tazelik barındıran her anlayışa açık evet. Bir yapılanmaydı. Yani verili biçimlerle, verili kodlarla yazılmış şiirdense şairin yani kalite geleneğine eyvallahsız hani olma durumunu önemseyen bir yapılanma diyebiliriz.
Tabii çizgi bozmaca falan da söz konusu var herhalde. Yani bir çizgi kendine oturtmak, bir forma oturtmak yerine aslında forma, yeni form arayışları Hı-hı. peşinde koşan bir anlayışınız var. Zaten hiçbir şey yani form, her şey zaten biz hep formları görüyoruz. Yani formsuz hiçbir Hı-hı. şey yok. Yani yeryüzünde gördüğümüz her şey form. Hani formsuzluk hep zihnimizde var aslında. Kaos hep zihnimizde var. Aslında hep biz kozmosu, hep formları görüyoruz ama bu formların içinde yenileri çıkartmaya çalışıyoruz belki eskilerini iptal ederek veya eskilerini bozarak falan. Biraz da öyle. Bu arada tabii sizin...
Yani bir de Erhan'ın söylediği şey önemliydi. Hani bu güven ilişkisi. Tabii bu 7 senede oluşan şeyler bunlar. Yani insanlar kolay kolay yan yana gelmiyorlar. Yani çok böyle kimse kara kaşına kara gözüne de birbiriyle arkadaşlık kurmuyor.
Kesinlikle.
Bir takım ortak müşterekler oluyor.
Yani... Aslında bir düzlem yaratılıyor. Bu düzlemde hakikaten ortak bir düzlem. Aşağı yukarı koordinatları herkesce kabul edilmiş aslında. Yani enlemi boylamı falan kabul edilmiş bir düzlem içinde. Belki farklı zıplayışlar gerçekleştiriyorsunuz ama aynı düzlemde zıplıyorsunuz ve hareket ediyorsunuz. Yani. Biraz öyle değil mi? Öyle diyebiliriz herhalde.
Sanırım.
Bu arada Hız tutkunu bir yayın evi olduğunu şeyden biliyoruz. Yani bunu şaka olarak
şaka
söylüyorum.
Oldu.
Ciddiye alma Ömer. Yani çünkü 160. kilometre Nazım Hikmet'in bir şiirinden alıntı. Yani
işte Nazım Hikmet işte 1930'da yazdığı Nik Binlik şiirinde işte çocuklar kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi diyor. Tabii burada hep hani 160 belki odaklanıyoruz ama tabii 160 kilometre giderken öpüşmeyi tahayyül etmesi de.
Şimdi hız yapmak mı sizin için önemli yoksa hız yaparken öpüşmek mi önemli?
Bizim için o şiir hani o tabii ikisi bir arada önemli. Hani biçim öz birlikte orada. Bir de şimdi kontra bir soru gelince kaçırdım şey başını.
Bu arada Nazım Hikmet o şiiri daha sonra düzeltip 160'ı arttırmış galiba değil mi? 230 kilometre yapmış galiba. Öyle bir şey sanki hatırlıyorum. Uyduruyor muyum şu anda? Neyse.
Yani şimdi belki internette görmüşsündür. Çok hani çok şey tarif ediliyor tamam. İnternette. Yani o şiirin biz bunu tabii temsili bir hız eşiği olarak aldık. Yoksa bugün çok hız düşkün olsak 240 kilometre, 300 kilometre de hani diyebiliriz de. O şiirin tabii yazıldığı yılları da düşünürseniz teklifsizliği, tazeliği bizim için bir şey eşik ve hani şimdi şöyle bir şey var bugün işte Ahmet Hakan'ından bilmem nesin yani her köşe yazarı mesela işte şiiri ele aldığında basit şeylerden biri işte söyledikleri işte şiir öldü yani şiir öldü mü işte şu mu bu mu yani şiir sanki kendi ölümüne hemen karar verip hadi ben öleyim diyecek bir şey. Bir kere öyle bir saçmalık var. Yani bundan sonra doğanlara şey mi diyeceğiz?
Ölü sever çok fazla tabii, günümüzde hayır, galiba.
Mesela şimdi,
ölü
sever. Mesela benim bir oğlum var. Biraz daha büyünce şey mi diyeceğim? Yani şiir diye bir şey vardı. Tanısan çok severdin. Sen işte doğmadan 3 sene önce öldü mü diyeceğim? Yani çok saçma sapan bir şey aslında.
Yok, ama şiir öldü şöyle diyenler bir şey esasında var. Bence doğruyu söylüyorlar. Onların hayır, kafasında.
Onların kafasındaki tabii belli bir şiir türü belki ölüyor.
Evet.
Ve tabii şiir öldü demenin... Osman Konuk bir dergide yazmış, İtibar dergisinde. Hani şiir öldü demenin forsu da başka bir şey de yok. Yani öykü öldü demekte öyle bir şey yok nedense. Yani öyle bir tuhaflık var. Ama tabii şu var, yani şiir okunmuyor yani açıkçası. Yani işte dergiler 300 satıyor, işte çok satan bir şiir kitabı bile 1000-2000 satıyor. Çok fazla okunmuyor. Yani ve şöyle bir düşünce bizi yanıltır. Yani biz... Çok daha farklı şiirler yazarsak işte bir takım bir sürü uygun koşulu yan yana getirirsek şiir okunacak. Yok yani şiire demek ki ihtiyaç duymuyor o anlamda şiire insanlar. Yani belki bunu TV dizilerinden oradan buradan o ihtiyaçlarını soruyorlar. Yani bizim de, yani düşüncemiz şey oldu. Yani kimsenin şiire dönüp bakmadığı bu günlerde şairler yine de boş durmasın. Boş durmasın ve bir şey yapsın. Bir gün birileri dönüp şiire baktığında görsünler. Yani bakmadıkları yıllarda neler olmuş?
Ya aslında kimse bir şiirin öldüğüne ya da bir şiirin yaşadığına karar veremez. Gerçekten her şey oldu. Yani her üretim olduğu gibi duygu üretimi, duygulama üretimi ya da akıl üretimi ne derseniz deyin üretim devam ediyor. Tabii. Fakat baktığında çok güzel bir şey dedin. Baktığında kendi formunu göremediği zaman öldüğünü düşünüyorlar. Çünkü o form ölmüş ve yeni bir form belirecek ve ya da belirmekte. Hı hı. Yani çünkü biliyorsunuz yeni ilişkiler, yeni ritimler, yeni bir şeyin ortaya çıkmasına yol açıyorlar ki bu eskisiyle de gerçekten hiç bir ilişkisi yok. Herkes eskiyi baktığında görmek istiyor. Eskiyi göremeyince ölümü...
Tabii bir şey söyleyeyim mi? Mesela Ulus Gazetesi'nde 1937'de şiir ölüyor mu diye anket yapıyorlar. Evet. Edebi anketimiz şiir ölüyor mu? Şimdi bugün şiir öldü diyenlerin çoğunun sevdiği şairleri sorsanız 1937'den sonra şiir yazmış şairlerdir. Evet. Yani öyle bir
evet. Ki Erhan Altan'la okumlara da gireceğiz tabii. Yani şiirin nasıl biçim değiştirdiğini, işte aruzdan serbest heceye günümüzde ya da şiirine nasıl gelindiğini ve her seferinde aslında bu geçişler geçmişin de bir tür ölümü. Çünkü yeni bir hayat, yeni bambaşka örgütlenmiş bir hayat başka bir biçim istiyor. Bu biçim sadece hayatın yaşama biçimi olarak değil, kültürel üretimde de yine benzer.
Deri değiştiriyor. Deri aslında.
Kılık değiştirmek. Her şey kılık değiştiriyor.
Evet.
Şiir kılık değiştiriyor. Hayat kılık değiştiriyor. Bedenler kılık değiştiriyor.
Evet.
Böyle baktığında hala eski kılığı arayıp o kılık öldü. Tamam, çok güzel. Bu totoloji. Hı-hı. Yani o tabii ki ölecek. Çünkü yeni bir kılık beliriyor şu anda. Biz farkında değiliz ama bugünün hayat koşullarında yepyeni bir kılık beliriyor. Belki bu kılığın yeri 160. kilometre yayın evi belki olacak. Yani nasıl bir kılık belirdiğini buraya baktığımızda, biraz dikkatli baktığımızda görebileceğiz.
Yani sanatın, özellikle de modern sanatın temel niteliği süreçsel olması. Hı hı. Süreçselliği sağlayan operatör de deformasyon. Dolayısıyla zaten işin doğasında var sürekli bambaşka bir yere gitmek mecburiyetinde olmak. Her geçişte geri kalana duyulan üzüntüden dolayı matem tutup da öldü demek yani.
Ya ölen evet. Ölüyor
bu
zaten.
Bunu kabul de etmek lazım. Bu her zaman böyle söylenecek. Ciddiye alınacak bir şey de yok. Ya, hayat devam ediyor. Bu hayatın devam ettiğini gösteren bir şey esasında.
Erhan haklısın. Bir de içkin, yani hayata içkinlik olarak baktığımızda formların aslında gelip geçici şeyler olduğunu, biz formlara bu kadar takılmamamız gerektiğini görmemiz gerekiyor. Hı-hı. Hayat zaten içinde virtüellikler, gizli güçler saklıyor ve bu gizli güçler yeri, zamanı ve mekanı geldiğinde bir form olarak beliriveriyorlar. Öbür eski formlar zaten kendilerini iptal ediyorlar, yok oluyorlar. Hayat bir tür içkin, şekilsiz unsurlar taşıyor ama bu unsurlar form olarak ortaya çıkıyor. Yani böyle bir hayata böyle baktığında sürekli formların ölüp yeni formların çıktığı bir tür düzlem olarak görmek gerekiyor hayatı. Onun için de hani çok forma takılmamak gerekiyor. Aynen. Yani ille de bir ben şu form. Çünkü o form çoktan gitmiş. Sen boş kabuğun içinde debelenip duruyorsun aslında. Bu arada bir müzik arası vereyim. Bari çok konu konuştum. Harry Belafonte'den dinliyoruz. Did you hear about Jerry? Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry? Did you hear about Jerry? Did you hear about Jerry? Did you hear about Jerry? Great God Almighty was the working man's friend. Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry? I gotta pull this timber before the sun go down. Get across that river before the boss come round. Drag it on down that dusty road. Come on, Jerry, let's tote that load. Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry?
Did you hear about Jerry?
Well, my old Jerry is an Arkansas mule. Been everywhere and he ain't no fool. Work get heavy, old Jerry gets slow. Pull so much, I won't pull no more. Cry, timber, timber, love this timber's got a roll. Timber, timber, love this timber's got a roll. Well, the boss kicked Jerry and he made him jump. Jerry ride and kicked the boss on the rump. My old Jerry is a good old mule. Had it been me, Lord, I'd have killed that fool. Cry, timber, timber, love this timber's got a roll. Timber, timber, love this timber's got a roll. Well, the boss tried to shoot old Jerry in the head. Jerry ducked that bullet and he stomped him dead. Stomped that boss till I wanted to scream. Should have killed him cause he's so damn mean. Cry, timber, timber, Lord, this timber's got a roll. Timber, timber, Lord, this timber's got a roll. I gotta pull this timber before the sun go down. Get it across that river before the boss come round. Drag it on down that dusty road. Come on, Jerry, let's tote that load. Grind timber, timber, Lord, this timber's got a roll. Timber, timber, Lord, this timber's got a roll. Lord, this timber's got a roll. Lord, this timber's got a roll. Lord, this timber's got a roll.
Evet, herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı yoluna devam ediyor. Bu hafta şiir konumuz ve konuklarımız da şiir üzerine. Bildiğiniz gibi, daha doğrusu işte geçen ilk bölümde konuştuğumuz gibi diyelim, 160. Kilometre adıyla yeni bir yayın evi kuruldu ve tamamen şiir kitabı ve şiir üzerine kitaplar yayınlayacak. Ve bu yayın evinin kurucusu ve editörü Ömer Şişman konuğum ve ayrıca tabii bu yayın evinden çıkan Ölçü Kaçarken kitabının yazarı Erhan Altan da konuğum. Ömer Şişman'la kısaca konuştuk aslında yayın evinin nasıl kurulduğunu, nasıl bir anlayış taşıdıklarını konuştuk. Fakat hangi kitaplar yayınlandı bize bahsetsin. Çünkü Erhan Altan'ın kitabı tek değil. Onunla birlikte kaç tane kitap yayınladınız? Tabii,
toplam 5 kitap yayınladık. 3'ü şiir, ikisi şiir üzerine metin. Şiirler Ali Özgür Özkarcı'nın Yetmez Ama Hayır. Bu arada Ali Özgür Özkarcı'yla beraber kurduk 160. Kilometre yayın dizisini. Mehmet Sait Aydın'ın Kusurlu Bahçe. Mehmet Davut Özdal'ın Mehmet Molla şiir kitapları. İşte düz yazılarda Erhan'ın Ölçü Kaçarken kitabıyla Ahmet Güntan'ın Şiir Geldi Kelimede Boğuldu kitabı. İşte 5 kitapla yola çıktık. Ekim'de bastık bu 5 kitabı.
Hakikaten kendi yağınızla kavrulan bir yayın evi. Yani çok ekonomik olarak çok büyük bir imkanlarınız olmadığını biliyorum. Bu açıdan tanıtımı falan nasıl yapıyorsunuz?
Tabii bu daha çok hani bizimkisi bir hani akıl ve kalp birlikteliği, bütçe birlikteliği değil. Çok büyük bir bütçemiz de yok. Biz ilk başta bir 160inci.com diye bir web sitesi kurduk. Nokta ile değil, inci yazıyla yazılıyor. 160inci.com'da. Ve işte tanıdığımız ve değer verdiğimiz şairlerden, yazarlardan, işte Biran Keskin, Murat Uyurkulak, Tarık Günersel, Necmi Zeka gibi şeyi sorduk onlara. Kendi kafanızdaki 160. kilometre Yi bize anlatabilir misiniz işte bir paragraf, iki paragraf ve her biri çok ayrı tellerden takılarak 160. kilometreyi anlattılar, ne anladıklarını. Ve biz bunları sitede 10 gün içerisinde, 10-12 gün içerisinde her gün ikişer tanesini yayına verdik. Ve sadece site bomboş bir sayfa, anti mizampaj bir yaklaşım var sitenin. Ve işte bir çeşit işte sosyal medya şeyiyle, tanıtımıyla bunları sürekli insanlara gönderdik ve şey yani bu ne olduğu belli değil. Birileri 160. kilometre diye bir şey anlatıyor. Ama bu bir yayın evi mi, işte yeni bir dergi mi, başka bir şey mi belli değil. İşte 12. günün sonunda 160. kilometre her kitabın içerisinde olan bir bildirisi var 160. kilometrenin. O bildiri yayınlayarak 160. kilometreyi 160. kilometreyi anlatıyor başlığıyla kendini anlattı ve sonra kitapları duyurduk. Bu şekilde gerçekleşti.
Bu arada tabii A4 ile Beşiktaş'ı donatmışsın sen galiba ya da birlikte yapmışsınız herhalde A4.
Hem, beraber onu beraber yaptık. Beşiktaş'ı işte bu yazarlarımızdan işte bize 160. kilometre tanıtımı yapan tarifi yapan yazarlardan işte bu metinlerinden çeşitli cümleler seçtik ve bunları işte A4 afişleyerek işte Beşiktaş, Gümüşsuyu, işte Yıldız Teknik, işte üniversiteleri de.
Bu arada hemen hatırlatalım, cep formunda kitaplar. Tabii. Cebe sığabilecek şeyde, boyutta. Onun için de her an yanınızda taşıyabilirsiniz ve cebinizden birden çıkarıp arkadaşınıza gösterebilirsiniz.
Yani, bu kitap prodüksiyonu yani arkasındaki ismi de söyleme hani amak lazım. Emre Haltunok işte kitapları bu biçimde ve kapaklarını tasarladı.
İstersen onu bana bırak istersen. Şimdi Rahmi, bu benim ilk kitabım. Yani evet. Daha önce çeviri kitaplarım, proje
şimdi
kitaplarım
önce,
oldu.
Hemen ben söyleyeyim.
Bir saniye dur. Evet. Şeyi söyleyeyim de. Ve çok tabii değer verdiğim bir kitap. 10 yıldır düşüncelerimi ilk defa bir araya getiriyorum. Dolayısıyla 160. kilometreye verip vermemek konusunda doğrusu biraz kuşkuda kaldım. İyi olur mu, olmaz mı, başka bir yere mi versem falan şeklinde. Fakat kitabı birlikte yapmaya başladığımız andan itibaren her gün ne kadar da iyi yapmışım 160. kilometreye vererek diye düşünerek eve gittim. Emrah Altınok kitabın tasarımcısı ve Emrah'la çalışmak harika. Yani şeyi hissetmek çok güzel. Sadece kendi kitabım olduğu için değil, kitabın iyiliği için çalışan bir yayıneviyle birlikte çalışmak ve yani en iyisi, en doğrusu ne gerekiyorsa onu yapmak için atan kalpler. Ne bileyim, başka bir büyük bir yayın evine gittiğim zaman ben kapıdan içeri bile sokulmaz herhalde insan.
Ya o kadar mı diyorsunuz yani?
Yani tabii yayın evine yani. Göre değişir ama yani bu kötülükten girer, değil. Yani onların girmez. Da böyle bir imkanı kaynağı yoktur muhtemelen bununla uğraşacak. Düşünsenize herkes içeri alsalar. İçime sindi her adımında birlikte çalışmak ve kitabımı çok sevdim bu sürecin sonunda. Yani bundan sonra akıbeti ne olur ama o kadar memnunum ki şu anda gelmiş olduğu formdan, aldığı biçimden. Onun için Emrah'a ne kadar teşekkür etsem azdır ama sadece Emrah'a teşekkür etme olmaz. Kitabımın editörü yanımda oturuyor. Ve bütün bu arkadaşlar yani... benim kitap değil, tüm diğer kitaplarda da herkes heyecan duydu ve heyecan duyacak. Bu çok hoş bir şey.
Evet, tamam, böyle bir giriş yaptık. Hem de hakikaten çünkü hak ediyor, dediğin gibi kitabın formunu, bu formu kazandıran kişiye de şey yaptık, adını andık özellikle. Ve kitaba girelim aslında artık. Erhan Altan'ın Ölçü Kaçarken kitabına girelim. Ölçü Kaçarken denemelerden oluşan bir kitap. Daha önce yayınlandı Heves dergisinde veya başka bir yerde.
Yok, hep üçü de, ilk üçü Heves'te yayınlandı. Dördüncüsü yayınlanmadı.
Evet, dördüncüsünde sen bu kitap için yazdın. Böylece aslında senin kafanda olan bir projeyi kapadın. Bu proje kapanmadı aslında. Hala açık uçlu bir kitap duruyor. Çünkü hala detaylandırılıp genişletilebilecek bir kitap gibi duruyor. Kitabın aslında vurguladığı konu biçim konusu ve bu biçimin izini sürerken şiirsel biçimin hakikaten toplumsal biçimlerle örtüştüğünü ve toplumsal biçimde bir değişiklik, bu ister ekonomik olsun ister kültürel bir değişiklik olsun, bunun sosyal hayatta bir değişiklik olsun, bunun mutlaka şiirde de bir değişikliğe yol açtığını ya da tersinin de olabileceğini iddia eden ve örnekler vererek bunu göstermeye çalışan bir kitap. Örneğin ilk şeyden başlıyor, yani Aruz'dan başlıyor Erhan Altan. Aruz'un çok yaygın bir inanışa göre bir devenin yürüyüşünden dolayı aslında Aruz'un ortaya çıktığından bahsediyorsun. Buradan bir girelim, bir deve. Çünkü bedenle çok ilişkili. Hı hı. Daha sonra sen bunu insan bedeniyle de ilişkilendiriyorsun. Buradan bir girelim Erhan istersen.
Tabii biçim derken biçim sınırsız sayıda olabilir. Ben ritimden girdim.
Tamam.
Ritim derken de ölçüden girdim. Yani istersen kısaca şeyi de söyleyeyim.
Kitabın temel iddiasını istiyorsan söyle.
Neyden?
Yani temel iddia.
Kitabın temel girişimi şiirimiz için bir biçim tarihi yazmak. Niye? 80'lere 90'larda şiir üzerine metinleri okuyan ben hiçbir zaman anlayamadığım bir biçim düşmanlığıyla karşılaştım. İnsanın biçim düşmanı olması için bayağı saf bir insan olması lazım herhalde. Buna karşılık içeriğini yücelten bir anlayış hakimdi. Lise hocamızdan tutun da işte herkese, edebiyat dergilerinde anlı şanlı insanlar. Böyle bir ayrım bir kere yok.
Evet, öyle bir ayrım, içerik biçim gibi böyle bir yapay bir ayrım aslında.
Evet, ben de bu bir tepkiselliğe yol açmış olacak ki böyle bir biçim tarihi yazayım dedim. Yalnız durup dururken olmayan, daha önce pek yapılmamış bir tarihi yazmak kolay bir şey değil. Onun için denemeler yazarak giriştim. Hani tarih metinleri yazarak değil. Dolayısıyla buradaki birçok savın kanıtı çok yıllar sürecek araştırmaları gerektiriyor. İkincisi, acaba dedim, senin de söylediğin gibi bunlar başka toplumsal alanın tarihleriyle, biçim tarihleriyle ilişkileniyor mu? Ve bütün bunlar acaba bizim moderniteye girişimiz açısından ne iddia ediyor? Üç tane temel iddiası var yani bu kitabın. Ölçüyü almak yani elde var bir gibi bir şey tabii ki. Aruz hep şey yapıldı, öğretildi.
Aruz bir kere geleneksel form.
Evet.
Yani hep evet. Osmanlı'da evet. Özellikle şiir evet. Aruz'da üretiliyor. Evet. Divan şiiri Aruz'da üretiliyor. Bu çok geleneksel bir form.
Evet. Ama hiçbir dünya şiir tarihinde bulamayacağınız bir şey var bizim şiir tarihimizde. Bir ölçüden öbür ölçüye geçilmiş. Yok böyle bir şey. Genelde moderniteye geçerken tüm dünya edebiyatlarında ölçü kademe kademe serbest nazım üzerinden bırakılmış ve daha serbest bir şiire geçilmiş. Bizim şiir tarihimizde böyle bir tuhaflık var. Yani bu da aslında bizim şiir tarihimizin ne kadar da siyaset tarafından manipüle edildiğini de gösteren bir kanıt. Tabii araştırmacılar için de harikulade bir fırsat bu. Yani çok... Bazen matrak bir durum. Nitekim kitabımı da biraz böyle matrak benzetmelerle yazmak istedim. Kolay okunurluğu sağlamak için ya da bilmiyorum, canım öyle istediği için. Dolayısıyla deve devreye girdi.
İlk öyle, çünkü Aruz'u biraz deveyle, devenin yürüyüşünden evet. Yola çıktığını söylüyorsun.
Ama ben söylemiyorum.
Bu söyleniyor yani.
Yaygın bir efsane.
Evet, yaygın bir efsane diyelim.
Yani tabii ki çok doğru değil. Neden? Çünkü devenin yürüyüşü bir sağa bir sola salınan bir yürüyüş. Ama her iki salındığı her iki bölgede de eşit zamanlı kalıyor. Oysa uzun ve kısa hecreler eşit değil. Uzun da uzun kalıyor, kısa da kısa kalıyor. Ama olsun.
Bir salınma yani, var aslında. Bir simetrik bir salınma var,
var
diyelim. Tamam.
Var. Tabii bir de şeyi düşünelim. Çöl geçen arabı düşünelim. Devenin üzerinde gidiyor günlerce. Bu adam resim yapamaz. Kumla resim olmaz. Heykel yapamaz. Yani yapabileceği iki şey işte bir müzik, bir de şiir, edebiyat yapmak. Deveyle de gidiyor. Yani sanatta yapmak bir ihtiyaç. Yapmadan duramaz insan. Sonuçta bunların birbirine bağlanması gerekiyor. Biz de Aruz ölçümüzü İran üzerinden Araplardan aldık. Dolayısıyla yani hak eden bir benzetme.
Aslında yani güzel, çünkü beden, bu gerek hayvan bedeni olsun, gerek o hayvan üzerindeki insanın bedeni olsun. Çünkü oradaki bir ritmi söylüyor bize. Bir geleneksel toplumda bedenin ritmini söylüyor. Yani evet. Aruz aslında bir belli bir dönemde, belli bir zamanda ve belli bir mekana özgü bir beden ritmini anlatıyor bize. Yani günümüzde Aruz ritmiyle yazmak aslında mümkün değil. Çünkü bedenlerimiz öyle hareket etmiyor.
Hızlandık.
çok hızlıyız. Hakikaten yani, yani aruz bir kere çok dar geliyor bize. Hala ısrar eden varsa aruz ritmiyle yazan ya da aruz formuyla yazan mesela nasıl bir hayat görüşü diye sorarım yani ona.
Değil mi? Yani birçok açıdan örneğin sokaklarda artık hiçbirimiz yürümüyoruz. Flanörlük yapmıyoruz. Arabalarla hızla geçiyoruz. Binalara bakma zamanımız oluyor mu? Hayır. Sokaklar artık bizim binaları seyretme mekanı, izleme yerlerimiz değil, dev pasajlar, içinden geçilip hep bir sonraki, hep bir sonraki ama hep bir sonraki yere gittiğimiz yerler. Hı hı. Aslında bu yüzden de hiçbir yere gitmiyoruz belki. Hı hı. Ama sokaklar artık geçiş bölgesi. Bir de hızlandık çünkü.
Evet. Bir de sen iki sevgilinin yürüyüşüne benzetmişsin aslında bu ölçüdeki, hı hı, ve ritimdeki değişikliği. Hı hı. Yani el ele yürüyen, hatta önce birbirine sarılıyorlar. İstersen senin ağzından dinleyelim onu.
Evet.
Yani beden üzerinden anlatmak güzel aslında bu ölçü hareketi.
Yağmurlu bir günde bir meydanın kenarında bira içiyordum. Meydandan geçen insanları seyrederken fark ettim bunu. İşte elini omuza atmış yürüyen sevgililer var. El ele yürüyen sevgililer var. Bir de hiç temas etmeden yürüyen sevgililer var. Ve ayaklarına baktım. Oldukça senkron yürüyorlardı. Bedensel temas içinde olanlar. Ölçülü şiiri de buna benzettim. Yani bir kere dizenin dize olması için iki tane olması gerekiyor. Bizde de zaten beyit birliği denen şey heceye kadar devam ediyor. Ve bu iki dizemin birbirine çok sıkı bir ilişkinde içinde bulunduğu durum aruz. İki sevgili de birisi diğerine elini omzuna attığı durumda da yürüyüşte herhangi bir farklı veya asenkron bir ritim seçme özgürlüğüne sahip değiller, yoksa yürüyemezler. Ve bu şekilde yürüdüklerinde hızları düşük olmak zorunda. Niye? Çünkü leğen kemikleri birbirine çarpmaya başlıyor hızlanırsa. Hızlanmak istedikleri zaman en azından el ele tutuşmaları lazım.
Aslında bu şiir biçiminde dönüşümleri gösteriyor bunu.
Evet, tabii. Burada aruzdan heceye geçtik. Heceye geldiğimizde el ele tutuşarak yürüyorlar. Bu daha yüksek hızlarda gitmeyi olanaklı kılıyor mu? O da bir yere kadar. Daha da hızlanmak istiyorlarsa artık ellerinden kurtulmaları lazım. Ellerinden kurtuldukları anda ayakları asenkron olabilir ama gene ritmik gidiyorlar. Nereden geliyor bu? Bir yerden geliyor. Aynen serbest nazımda olduğu gibi. Serbest nazımda da dizeler birbirinden bağımsız zannedersiniz. Değildirler. Bir uyum içindedirler. Yani serbest nazım esasında, bakın ben nazımdan kurtuldum ama uyumu hala sağlayabiliyorum demenin türüdür.
Yani birbirine paralel koşuyor diziler aslında. Aralarında evet, çok irtibat yok ama yine birbirine bir ritmi tutturup paralel koşuyorlar.
Evet, bir düzen duygusu onun öyle devam etmesini, evet, sağlıyor. Ki o kırılma anı, ondan sonra işte ikinci yeniye geçiyoruz. Artık o uyum yok. Uyum yok ne demek? Uyum düşman artık. Uyuma düşman olunuyor. Bu da sevgililerin bir hedef için koştuklarını düşündüğümüz duruma denk gelsin. Örneğin işte otobüsü yakalayacaklar. Artık beraber aynı anda yan yana koşalım diye bir şeyin anlamı yok burada. Hatta birinin önce koşup kapıyı tutması falan daha yararlı da olabilir. Bu duruma da ikinci yeniye karşılık getirdim.
Evet, böylece aslında bedenin hareketlerinden ya da bir sevgilinin birlikte hareket etmesi ve giderek ayrışması üzerinden aslında sen şiirdeki biçimi açıklamışsın. Gayet keyifli aslında. Kitap da bu tür keyifli benzerlikler üzerinden de gelişiyor. Hem toplumsal hayatı hem bedenlerin hareketi üzerinden aslında biçimin nasıl değiştiğini veriyorsun.
Tabii tüm bu hikayelerin arkasında mutlaka bir sosyoloğun, modernite sosyoloğunu da yerleştirdim.
Tabii.
Burada Paul Virilio devreye giriyor, işte hız düşünürü. Ve o çok güzel anlatıyor yani bu ilişkinin nasıl olduğunu.
Peki bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. The First Edition çalıp söylüyor. Just Drop It In.
On a jagged sky, I just dropped in to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah, oh yeah. condition, my condition was in.
I pushed my soul in a deep dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling. So much. I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in.
Evet, herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı yoluna devam ediyor. Bedenlerden yola çıkıp aslında şiirin geçirdiği dönüşümleri Erhan Altan bize anlatmıştı. İki kişinin işte birlikte yavaş yürürken takındığı veya işte takındığı tavır ya da beden hareketiyle giderek hızlanan iki bireyin ve birbirinden kopan iki bireyin şiirde nasıl yansısını bulduğundan söz etti. Özellikle biçimsel değişimler, dizeler arasındaki ilişkileri de bedenlerin yan yana yürümesine benzetti. Ve hızla birlikte aslında bunlar birbirinden kopuyor ve serbest nazım ortaya çıkıyor diyorduk. Ve kitabında da sadece bedenler üzerinden bağlantılar kurmuyor Erhan Altan. Ayrıca mimari üzerinden de bağlantıları var. Onunla da açıklıyor şiirsel biçimi ki Erhan Altan... bu arada tabii belki yeni açanlar olabilir radyoyu. Erhan Altan'ın Ölçü Kaçarken başlıklı şiir kitabını tartışıyoruz yazarıyla Erhan Altan'la birlikte. Alt başlık Şapka, Şarkı, Şehir ve Şiir.
Şiir bol... eleştiri. Ve... eleştiri kitabı.
Eleştiri kitabı ama eleştiri yok tabii kapağın altında.
Deneme şiir kitabı diye.
Evet, işte. Bol şeyli bir kitap. Onun için de demekten oluyorum falan. Evet, Erhan Altan'ın 160. kilometre yayın evinden çıktı. Bunu tekrar vurgulayıp, evet Erhan Altan, Mısra'dan yine bir denemende Mısra ve Beyt ilişkisinden söz ederken, Mısra'nın bir Arapça kapı demek olduğunu, Beyt'in de ev demek olduğunu açıklıyorsun ve bunun üzerinden de mimari gelişimle şiirin biçimini ilişkilendiriyordu.
Yani beyt aruza karşılık düşüyor. Çünkü neden? Aruzda hareket çok düşük. Beyt mahalleye karşılık düşüyor. Çünkü aruzda hareket çok düşük. İlk başta eli omuzunda yürüyen sevgiliyi düşünelim. Yavaş yürüyebiliyorlar. Bu durumda da çevreyi algılayabiliyorlar. Beyti mahalleye karşılık düşürdüğümüzde de hakikaten beyt kendi içinde bir dünya. bir şiirdeki bir gazeldeki beyitler arasında organik bir ilişki yok. Ahmet Hamdun Tanpınar'ın deyimiyle içlerinden bir ikisini attığımızda gazelde büyük bir değişiklik olmuyor. Ayrıca başka bir iki tane de ekleyebilirsiniz. Bir kemerin üzerinde yapılmış işlemelere benzetiyor. Ve kendi içinde bir dünya. Aynen şehirde mahallenin kendi içinde bir dünya olduğu ve diğer mahallelere karışmak istemediği gibi. Ama yan yana onların belli bir düzeni var. Modernitenin gelmesiyle birlikte yavaş yavaş şiir ya da söz beyitten dışarı taşmaya başlıyor. Bu hece şiirine gelmeden oluyor. Örneğin Tevfik Fikret. Ve gittikçe birbirine bağlanmaya başlıyor ve en sonunda, son geldiğimiz yerde şiir en baştan sona doğru bir akış. Bu akış haline serbest nazımda geliyor. Aynen insanların da modernleşmeyle birlikte mahallelerinden çıkıp diğer şehrin diğer alanlarını görmeye gitmeleri gibi. Burada en çok ziyaret edilen yer kitaplardan okuyup da anladığım kadarıyla Pera, Beyoğlu. Gidiyorlar orada yeni dünyayı tadıyorlar. Galata Köprüsü çok büyük bir geçiş yeri. Zaten o dönemde şehrin sokakları gittikçe genişliyor, caddeler ortaya çıkıyor ve ulaştırma gittikçe büyük bir önem kazanıyor. İşte vapurlarla ilk önce Boğaziçi, sonra adalar fethediliyor ve daha uzak yerlerde yaşanmaya başlanıyor ve derken mahallenin birliği bozuluyor. Mahallenin birliği birliğinin bozulmasıyla birlikte daha ziyade sınıfsal ayrışma üzerinden bir yerleşime doğru gidiliyor İstanbul'da. Etnik köken ikinci derecede rol oynamaya başlıyor. Ve bunun da karşılığı aslında işte dediğim gibi serbest nazım. Ama bu geçişten daha sonra mahalleyle kurulan organik bağ azalıyor. Ve gittikçe yerel bağlar azala azala günümüzde artık komşularımızı tanımadığımız bir noktaya geliyoruz. Aynen şiirde de Nazım Hikmet'te veya Garip şiirinde şiirin bütünsel bir söylem içinde bulunurken bundan ayrılıp ikinci yeniyle birlikte yavaş yavaş parçalı bir söyleme gitmesi, parçaların birbirleriyle en baştan belirlenmiş bir dramaturjiyle değil, okurun beyninde, okurun da aslında aldığı kararlarla birleşiyor olduğu bir duruma gelmesine benziyor bu durum. Benim yazımda bu minvalde ilerliyor. Bu yazının arkasında duran düşünce de Sigmund Bauman'ın likit modernite, akıcı moderniteydi. İlk baştaki durumu katı hale benzetiyorum, mahalleyi ve beyti. Ve yavaş yavaş sıvılaşmaya başlıyor her şey. Ve en sonunda oldukça amorf bir noktada da duruyoruz. Kitabımın denemelerinin çoğu 70'li yıllarda Behçet Necatigil'in o çok beğendiğim Kareler Aklar kitabıyla bitiyor. Bu çok şanssız bir kitaptır. Hak ettiği ilgiyi bugüne kadar görebilmiş değil. Zamanından erken gelmiş bir kitap belki de. Ondan sonrasında ilgili bir şey söylemiyorum. Bunu belki bir sonraki kitapta söylerim. Ama bu tam da bizim modernleştiğimiz dönemi anlatıyor. Bundan sonraki akıbetini denemelerin bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz.
Yani işte kitapta aslında tekrardan vurgulamak gerekirse hakikaten sürekli bu gündelik hayattaki değişim, gündelik hayatın içindeki değişimlerin nasıl biçimsel olarak şiirde de değişikliğe yol açtığını vurguluyorsun. Özellikle hakikaten bu ev, Mısra, Beyt, ev. Evin o eski bir peder şahi bir evin nasıl değiştiğini, artık hakikaten o evin biçimi, iç örgütlenmesi bile değişiyor giderek. Belki de bu evin iç örgütlenmesinin değişimi sen aslında belirtiyorsun yine çeşitli mimarlardan ve yazarlardan alıntı yaparak.
Evet, Uğur Tanyeli'nin enfes metinlerinden.
Evet. Mesela evet, o evin iç örgütlenmesi de değişiyor bir dönemin, değil mi? O, evet. Tanyeli bahsediyor özellikle hani ataerkil bir düzene göre örgütlenmiş bir evin iç mekanı. Ama modernleşme ile birlikte herkesin eşit hakka sahip olduğu bir tür vatandaşvari bir eve doğru geçiyorsun aslında. Yani çünkü herkes o evde eşit hakka sahip ve evet. Kapıların açılışları da işte ortak mekana açılmaları, hani artık bir şey yok. Saklı gizli yok aslında. Herkes o mekanı paylaşıyor.
O enfes bir şey. Kapılar, Tanyeli'nin kitabında anlattığına göre kapılar odanın kenar köşelerindeymiş ve yavaş yavaş odanın duvarın ortasına kayıyor. Bu şu demek, kapıyı açan kişinin açtığı anda tüm odaya hakim olabilmesi. Yani evin aslında merkezileşmesi, teker teker hücrelerden oluşan evin iç mimarisinin merkezileşmeye doğru gittiği.
Evet, aslında evet. Tüm mekanda da değişiklikler meydana geliyor aslında. Yani yapılan sadece yani nasıl diyelim, geleneksel toplumlarda özellikle mekan çok yüceltilirdi. Yani mekan odaklı, sen de vurguluyorsun, bu bilinen bir şey. Yani geleneksel toplumlarda mekan çok belirleyicidir, sabittir, çok değişmez. Mekan üzerinden örgütlenir evet. Ve örgütlenen bir toplumda gerçekten de statik bir toplumdur. Ama evet. Günümüzde modern toplumlarda zamanın mekansallaştırıldığını görüyoruz. Yani zaman öne çıkıyor ama bunda mekan, zaman hızlı mekanı dönüştürüyor ve durmadan yeni formlar çıkarak evet. Yeni insan tipleri yaratılıyor aslında. Mekan çok önemli. Nötr bir şey değil. Hakikaten mekanın içine konulmuş sıvılara da benziyoruz. Çünkü mekanın şeklini alıyoruz. Ona göre davranıyoruz. Ki bize çok hani böyle bir nötr gibi giriyoruz işte alışveriş merkezlerine ya da bir meydana çıktığımızda. Sanki hep bizmişiz gibi. Yani biz hep kendimizmiş gibi hissediyor. Hayır, yani alışveriş merkezinde ben başka bir şey dönüşüyorum ama Taksim Meydanı'nda ise başka bir şey hissediyorum. Yani mekan hakikaten bizi evet. Biçimlendiriyor. O açıdan da şiir de bir mekan yaratıyor değil mi?
Yani, tabii yani aruz veya ölçü mekan demek. Ve bu ölçünün ortadan kalkması, şiirde mekanın ortadan kalkması hızın artışı demek. Ya mekan oluyor ya hız. İkisi birden olmuyor. Böyle durum var.
Evet, son iki dakikamız varmış. Ömer Şişman'a da hemen döneyim. Bu arada sessiz kaldın Ömer. Erhan da bayağı bir lafladı kitap üzerine. Evet, 150 pardon kaçtı? 160. kilometre.
En son 160'daydık.
160 evet, yayın evinin adı 160. kilometreydi. Ve Ömer Şişman da kurucusu ve editörü. Evet, son neler? Bundan sonra ne tür kitaplar basacaksınız? Tezgahta ne var derler ya. Çok
evet, tabii işte soru. 160. Şimdi başta tabii söylediğim bir şey biraz eksik kaldı. Bizim hani ana çatımız edebi şeyler. Biz edebi şeyleri de Burak Fidan, Ali Özgür Özkarcı ve ben kurduk. Özgür'le beraber zaten bir dergi, 7 yıl işte dergi serüvenimiz olmuştu. Burak Fidan da işte yıllarca Orhan Dur'un asistanlığını yapmış. İşte öyküyle özellikle çok hani hemhal, hani çok güçlü bir kalem olduğunu düşündüğümüz bir arkadaşımız. Edebi şeylerin bu ilk etkinliği 160. kilometre. Başka yayın dizileri de kurmayı planlıyoruz. Mesela. Ve hani genişleyen bir kadro olacak belki de. Yani misal bir roman dizisi kurarsak onun editörleri belki farklı olacak. Hı-hı. Burak Fidan'la işte başkası, hani öyle düşünüyoruz. 160'tan neler çıkacağını söyleyeyim. İşte Osman Ko'nun bir kitabı çıkacak. İşte Efe Murat, Aslı Seyir'in aslında hani heves okurlarının yakından bildiği isimler. Yani tahmin edebilecekleri isimler. Hani, kitabını basacağımızı. İşte benim belki Hata Devam Ediyorum ikinci baskısı olacak. İlk kitabımdı o. Şimdilik işte mutfakta bunlar var.
Peki Feriha döneyim. Ne kadar kaldı zamanımız? Toparlayayım, tamam. Son bir dakika kalmış. Sen aslında Ömer şiir okumak istiyordun ama...
Ya onu kalmadıysa evet, problem değil. Mehmet Davut'tan bir şiir okumak istedim aslında. Mehmet Molla'dan.
Okurları aslında eve verelim. Ya, şaka diyorum da yani en azından 160. kilometrenin yayınlarını takip etsinler. Gerçekten şiirler olsun, şiir üzerine düz yazılar olsun. Çok keyifli kitaplar çıkarıyorlar. Evet, bugünkü konuklarımı ben tekrarlayayım size. 160. kilometrenin kurucusu ve editörü Ömer Şişman. Aynı zamanda şairdir. Kendisi de konuğumdu. Ve ayrıca bu yayın evinden çıkan Erhan Altan'ın kitabı Ölçü Kaçarken'i Erhan Altan'la birlikte tartıştık. Şiir üzerine denemeler içeriyordu kitap. Peki, herkese iyi bayramlar diliyorum. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ederiz Rahmi, bize bu olanağı verdiğiniz için.
Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül.